İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Bir yaşam ve sağlık programımıza daha hoş geldiniz. Çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Doktor Ahmet Kibaroğlu hocamız. Psikiyatri uzmanı kendisi. Sayın hocamız Erzurum Lisesi'ni bitirdikten sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenime başlıyor 1979 yılına kadar. Daha sonra pratisyen olarak görevine devam ediyor ve ihtisasını Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gerçekleştiriyor psikiyatri dalında. 1997 yılında bitirdikten sonra Haseki Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde çalışmaya başlıyor. Halen de Haseki Hastanesi psikiyatri bölümünde uzman olarak devam ediyor görevine. Hocam hoş geldiniz.
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiğiniz için. Size ve arkadaşlarınıza çok teşekkür ediyorum. Benim
Hoş
için çok
geldiniz.
güzel bir gün. İnşallah elimizden geldiği kadar biraz psikoloji ve psikiyatri konularında izleyicilerimizi aydınlatmış oluruz. Ben de dediğiniz gibi 1997'de psikiyatri ihtisasını bitirdikten sonra Haseki İstanbul'da Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Halen de bugünkü şeyden sonra, poliklinikten sonra buraya gelmiş bulundum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Neler konuşabiliriz, neler bahsedebiliriz? Genel olarak psikiyatriye baktığımız zaman biraz oradan girmek istiyorum. Ben doğrusu psikiyatriyi baştan istemiyordum. Başka dalları istiyordum. Fakat daha sonra hasbelkader TUS'ta biliyorsunuz tıpta uzmanlık sınavı var. Orada kadro fazla açılınca Bakırköy Ruh Sinir'den bu sefer buraya yazalım dedik diye. Yazdıktan sonra kardiyoloji istiyordum, olmadı. Psikiyatriye girmiş olduk, iyi de girmiş oldum. Çünkü çok farklı bir dal, çok farklı bir alan. Ve özellikle tabii Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nde psikiyatri ihtisası yapmak çok daha farklı bir anlayış oluşturuyor ve o konuda çok daha derinlemesine eğitim almış oluyorsunuz. Ki kaldı ki eskiden gerçekten Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi halen de öyledir. Çok fazla geniş yatak kapasitesi olan, çok fazla hastaların gelip gittiği ve bir diğer ismiyle Mazhar Osman diye bilinir. Hocamızın isminin konulmuş olduğu çok önemli bir şeydir, hastanedir. Çok önemli bir hizmet verilmektedir psikiyatri alanında. Orada tabii bunu görmek, oradaki tabii ruh hastalarını görmek, tanımak, oradaki insanları ve hocaları tanımak da büyük bir şans. Daha sonra da bir ara o çalışırken de Fransa Hastanesi'nde bir nöbet sisteminde de çalışmalarım oldu. Orada da biraz piyasayı görmüş olduk. Dolayısıyla çok iyi bir eğitimden sonra işte Haseki Hastanesi'ne halen devam ediyoruz. Tabii psikiyatri, psikoloji bunlar her zaman insanlara ilginç gelen konular. İnsanların ruhsal dünyası, çocukların ruhsal dünyası. Onları anlamaya çalışmak tabii bir şekilde hani insanı anlamaya çalışıyorsunuz. Tabii insan ruhtan, tabii sadece organik değil, ruhtan da oluşmuş olan bir varlık. En mükemmel, Cenab-ı Allah'ın yarattığı en mükemmel bir varlık.
Maşallah.
Bunu mümkün olduğu kadar anlamaya çalışmak tabii o açıdan da psikiyatri çok önemli. Psikiyatri ve psikoloji tabii ki çok önemli, çok ilginç bir dal. Bunu görünce zaman içinde iyice ben de ısındım yani. Gerçekten de bir ön yargım vardı. Ne olacak hani şöyle bir şey var diyelim psikiyatri, psikoloji. İşte bunlar ağır hastalardır, bunlar delilerdir. Efendim öyle bir ön yargıyla tabii biz doktor olarak bile o şekilde gittik. Ama tabii oraya gidince durumu çok farklı oldu. Türkiye'nin her yerinden oraya insanların tedavi için geldikleri. Daha sonra şimdi çalıştığım hastanede çocukların da geldiği, onların da farklı sorunları olduğunu orada gözlemlemiş oldum. Dolayısıyla hani bir şekilde psikoloji, psikiyatri demek hani işte insanı anlamaya çalışmak tabii. Bu çok önemli bir şey. Bu hepimizin her zaman aslında yapması gereken bir şey. İşte bir insanı daha iyi nasıl anlayabiliriz? Ona nasıl yardımcı olabiliriz? Onun hangi sorunları var? Tıpta da bu, genel tıpta da tabii organik hastalıklar var diyelim. Diğer branşlar ve psikiyatri. Bütün diğer branşlardaki herhangi bir rahatsızlık diyelim. Elimine edildiği zaman biz ancak psikiyatriden bir tanı koyabiliyoruz. Bütün diğer bakımlardan diyelim insan tabii sağlam olacak. O zaman bize gelecek. Biz o zaman ruhsal bakımdan bu insana yaklaşmış olacağız. Bir tanı koymuş olacağız. Bunun içinde tabii çocuklar var. Erişkinler var. Ne bileyim binlerce insan var. Bize müracaat edenler var, etmeyenler var. Herkese biraz psikiyatriden, psikolojiden insanlar bazen tedirgin oluyor. Efendim ben diyorlar işte şöyleyim yani bir takım yani toplumda bazı bir takım ön yargılar var. Ya ne bileyim damgalanacağını düşünüyor insanlar. Bu da doğru değil. Bu giderek bunların da tabii bir takım programlarla, eğitimlerle gerek medyada, gerekse görsel ve yazılı basında insanların konuşmasıyla, hocaların konuşmasıyla tabii psikiyatride de psikolojide de son yıllarda tabii bir ilerleme meydana geldi. İnsanlar böyle bir yardım almanın da çok önemli olduğunu yavaş yavaş da olsa anlamaya başladılar.
Eskiyle kıyasladığınızda o fark aslında çok net görülüyordur.
Yani çok net görülüyor, görülmeye başlandı. İşte bu Batı'dan da örnekler veriliyor. İşte efendim Batı'da insanların herkesin bir psikiyatrisi vardır. İşte oraya giderler, yardım alırlar, konuşurlar. Tabii ki bu giderek biz gördüğümüz gibi eskiden bizim düşündüğümüz gibi olmadığını gördük. Yani vatandaşlarımız da bunu anlamaya başladılar ve şimdi gerçekten mesela bütün Türkiye'de 1000'in üzerinde 1300 sanırım 1400 civarında psikiyatri uzmanı var. Bu da yeterli değil. Ve psikiyatten diğer dallarda olduğu gibi insanlar yardım alıyorlar, geliyorlar, randevu alıyorlar. Çocuklar geliyorlar. Ve bir hizmet verilmiş oluyor.
Maşallah.
Bu hizmette tabii çok önemli yani insanı anlamak, insanın ruhsal dünyasına girmek. Biz artık onlarla her şeyi paylaşıyoruz. Bir aileyle, bir insanla, birebir görüşmeler yapıyoruz. Bu da çok önemli.
Evet.
Çalışmalarımız bu yönde gidiyor tabii.
Maşallah tabii zor ama çok önemli dediğiniz gibi. İsterseniz en temelden başlayalım. Yani bir kere böyle bazı psikolojik sorunların özellikle ortaya çıkmaması için sağlam bir kişilik, iyi bir eğitim gerekiyor. Eğitimden bahsettik biraz önce sizinle.
Elbette.
Yani en temelden önemli. Çocukluk çağından itibaren sizin de zaten asıl uzmanlık konunuz bu yönde. Sizin tecrübenizden yararlanalım. İyi bir çocuk eğitimi, yani böyle kişilik bozukluklarının ortaya çıkmaması için, çarpık düşüncelerin, bir takım yanlışlıkların ortaya çıkmaması için en temelde aile, okul tabii hayatı da başlıyor aynı zamanda erken yaşlarda. İyi bir eğitim nasıl olmalı? Yani temel prensipleri nasıl olmalı? Neler öğretilmeli çocuğa ki bu yanlışlıklar ortaya çıkmasın
şimdi
inşallah?
Şimdi aslında tabii şöyle oluyor dediğiniz gibi. Hani şöyle başlarsak hani insan gebelikle birlikte yani gelişme başlıyor. Yani bir çocuk anne karnındayken ta o zaman ki bir takım annenin duygusal durumundan, annenin psikolojisinden veyahut annenin sağlığından, sağlıklı olmasından pozitif olarak, olumlu olarak etkileniyor. Ama diyelim annede bir hastalık varsa, annede bir psikolojik rahatsızlık varsa o zamandan bile etkilenme olumlu veya olumsuz oluyor. Hani söylerler ya her zaman anne olumlu bir ortam içinde gebeliğini, bu çok önemli yani sağlıklı bir şekilde gebeliğini sürdürebilirse, annenin bir takım sorunları minimal düzeyde olursa, psikolojik baskı altında olmazsa, kendini kötü hissetmezse, iyi beslenirse en azından genetik olarak çocuğun da daha sağlıklı olabileceği meydana çıkıyor. Annenin beslenmesi, bütün bunlar çocuğu etkiliyor. Daha sonra da doğumdan sonra tabii olay başlıyor. Normal bir doğum, bu da çok önemli.
Evet.
Ve ben bunu çok gördüm. Gerçekten Türkiye'de yeni doğanlarda doğumdaki zorluklara bağlı olarak nedir bunlardan mesela çok önemlisi? Doğum esnasında iyi bir doğum olamaması, çocuğun oksijensiz kalması, hani bizim anoksi dediğimiz şey, gerçekten çocuğu daha sonraki yaşamında bir takım organik nedenlerle problemler oluşturan bir durum oluşturuyor. Bunlar daha sonraki aşamalarda bizim mental retardasyon dediğimiz durumlar maalesef meydana geliyor. Dolayısıyla gerçekten iyi bir yani annenin gebelikteki bakımı ve daha sonra doğumun oluşması da çok önemli. Bunların çok iyi bir şekilde tabii bu konulara şimdi daha çok önem veriliyor. Eskisi gibi değil. İşte annenin takibi, gebenin takibi, değil mi? İyi bir doğumun olması.
Evet.
Bunlar çok önemli. Bunlar da bu çok önemli. Burası çok önemli. Çünkü burada çok önemli problemler var. Doğumun çok mutlaka iyi bir şekilde ehil ellerde olması lazım ve bizim doğumdaki zararların, çocuğa etki edebilecek zararların asgari düzeyde olması gerekiyor. Buradan gelen sorunlar var.
Tabii kalıcı bir rahatsızlık olması.
Çok önemli. Gibi. Bunlar da çok var. Bunları çok soruyoruz. Mesela diyelim özürlü bir çocuğu var. Özürlü bir çocuk. Soruyoruz ne oldu? Mutlaka bir burada önemli bir ölçüde de doğumdaki bir takım sorunların yol açtığı problemlerin olduğunu görüyoruz. Daha sonra ne oluyor diyelim çocuklarda? Bunlar aşılamaların iyi yapılması. Çok şükür. Şimdi son yıllarda biliyorsunuz Türkiye'de de aşılamada aşı çalışmalarında çok önemli ilerlemeler oldu. Bu kesin. Bunu herkes kabul ediyor. Ve çocuklardaki enfeksiyon hastalıkları giderek azaldı yeni doğanlarda. Demek ki burada Sağlık Teşkilatı'nın, bakanlığımızın çok önemli katkıları var. Ne oluyor? Ev ev aşı programları yapılıyor. Doktorlarımız, işte ebelerimiz, hemşirelerimiz çok iyi bir şekilde çalışıyor. Hakikaten de bazı hastalıkların oranları düşürüldü. Bunlar güzel gelişmeler. Daha sonraki aşamada ne oluyor? Çocuklarda tabii yeni doğanda bazı başka rahatsızlıklar var. Bunlardan genetik rahatsızlıklar var. Mesela Down sendromu vardır. Bunlar da anne karnındayken evet. Çocuklarda yapılan bazı genetik testlerle eğer Down sendromu varsa önceden anlaşılabiliyor. Bunlar da oluyor. Bu genetik hastalıkla doğan çocuklar tabii var. Bunlar daha sonra bir takım sorunlar oluşturuyor. Büyüdüğü zaman, diyelim çocuk geliştiği zaman demek ki burada hani ilk baştan baktığımız zaman bu çocuğun takibi, efendime söyleyeyim aşılama çalışmalarının yapılması ve tabii çocuğun da iyi bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Beslenme deyince de nedir öncelikle süt çocuğu için? Burada anne sütünün önemine dikkat çekelim. Bütün dünyada bu şimdi kabul edilmiş olan bir gerçektir. Çocuk için anne sütü çok önemlidir.
Evet.
Bunda bu çok önemli. Bunu da altını çizelim. Anneler mutlaka çocuklarına belli bir yaşa, hiç olmasa bir sene kadar anne sütü versinler. Çünkü onun içindeki vitaminler, bunlar doğaldır. Hiçbir şekilde başka bir sütte böyle bir şey, inek sütünde diyelim, bunun içindeki vitaminler katiyen bulunmaz.
Bu da Allah'ın bir mucizesi.
Bu Allah'ın bir mucizesi. Bu ispatlanmıştır.
Evet.
Anne sütünün eşdeğeri yoktur. Yok, kesinlikle bakın.
Maşallah.
Bunu evet. Maşallah. Bunu çok şükür.
Evet.
Bu da Cenab-ı Allah'ın bir takdiridir evet. Demek ki. Bunu kabul edelim. Araştırılmıştır, bakılmıştır. Annenin sütü her bakımdan, vitaminlerden, minerallerden, her bakımdan, proteinlerden üstündür. Artı bazı enfeksiyonlara karşı anne sütü çok koruyucudur. Yani bağışıklık sistemi bakımından da anne sütü çok önemlidir. Bunu çok önemli. Bunun altını çizelim. Bütün anneler çocuklarını değil mi anne sütüyle emzirsinler ve buna çok önem versinler.
Evet.
Bu konuda da sanıyorum daha çok yani bilinçlenme, işte eğitim, sizlerin medyanın, görsel ve yazılı basının tabii görüşleri, hocalarımızın görüşleri çok çok önemli.
Evet.
Bunu da geçtikten sonra büyüyor. Diyelim 3 yaşına geliyor, 4 yaşına geliyor. Bu sefer konuşma meydanı geliyor. Burada konuşma bozuklukları 4 yaşına geçen çocuklarda bizim toplumumuzda bunlar görülüyor. Yani kategorik olarak baktığımız zaman dil, bu konuşma bozuklukları, işte bu genetik bozukluklar. Daha sonra burada bir de şöyle bir durum var. Ateşli hastalıklar burada gözleniyor. Bu ateşli hastalıklar da çocukların sağlığını etkiliyor. Nedir bu? Türkiye'de üst solunum enfeksiyonları. Bunlar iyi bastırılmadığı zaman, mesela ben bunu çok gördüm, duydum. Anneler söylüyor, işte çocuğum havale geçirdi.
Evet, yüksek ateş.
Bu havale var. Geçirdiği zaman, bu bastırılmadığı zaman diyelim, tekrar ettiği zaman bunlar da daha sonraki aşamalarda, çocuklarda mental problemler oluşturuyor. Ki şimdi çok sayıda var, %10 kadar diyelim. Mental problemler nelerdir? Hafif mental retardasyon dediğimiz grup, bunlar da daha sonraki yaşlarda öğrenme ve konuşma eksikliği görülüyor. Bu çocuklar işte şimdi gördüğümüz gibi yani okula gittiği zaman diyelim bunların okuma yazmayı öğrenmeleri, bunlarda zorluklar oluyor. Matematiği öğrenmeleri, bunlarda zorluklar oluyor. Kategorik olarak.
Evet.
Burada Down sendromu, otizm gibi hastalıklar bizim her zaman için çocuklarda gördüğümüz önemli bir rahatsızlıklar. Bunlar tabii hep görüyoruz. Toplumu da etkiliyor. Şimdi biliyorsunuz değişik merkezlerde bunların eğitimleri de yapılıyor. Bu konuda biz her zaman için bazı yardımcı oluyoruz, raporlar veriyoruz çocuklara. Ama önemli olan dediğim gibi hani bu çocukların eğitiminin en iyi şekilde olması. Çocuklarımızın eğitimini en iyi şekilde yapmamız. Tabii bu nereden başlar? Buna kafayı yormamız lazım. Tabii ki öncelikle aileden başlıyor. Evet. Aileden iyi bir ortamda, ruhsal bakımdan, dengeli bir ortamda yapılan katkılar, ailenin katkıları bunlar çok önemli çocuğun yetişmesi bakımından. Çünkü onlar değil mi ülkemizin, insanlığın geleceği.
Evet.
Onlar bizim geleceğimiz. Hep öyle söylüyoruz. Ama bazen hep söylüyor, söylediğimiz yerde kalıyor ne yazık ki.
Anne babanın olumlu kişilik özellikleri çocuğun yetişmesinde birebir etkili olmuş.
Ya elbette. Evet. Anne babanın olumlu kişilik özellikleri, anne babanın çocuğa vermiş olduğu diyelim eğitim değil mi? Oradaki diğer çocuklardan, kardeşlerinden etkilenmesi,
evet.
Kardeş sayısı, ailenin diyelim sosyoekonomik kültürel durumu, ailenin eğitimi, bunlar da çocuklarımızı hep etkiliyor.
Şimdi, merhamet, sevgi, şefkat ortamı çok önemli değil
herhalde
mi?
Herhalde sevgi, saygı, oradaki iletişim, oradaki ailenin iletişimi, annenin diyelim iletişimi, babanın iletişimi, çocukla ilgilenmesi, bu sevgi çok önemli, en mühim şey. Çocuğa sevgiyi vereceksiniz. Çünkü neden? Çocuk etrafında anne babasından her şeyi öğrenir öncelikle. Onları biz ona rol model diyoruz. Anne babayı örnek alır. Kimi görürse ona örnek alır.
Evet.
Annenin davranışları, babanın davranışları, kardeşlerinin davranışları, komşuların davranışları, çocuğa yaklaşımları bunlar çok önemli. Mühim olan ruhsal bakımdan diyelim sağlıklı nesiller yetiştirmek. İlk 8 sene çocuğun gelişimi açısından çok önemli. Sonrası 16 yaşına kadar durum yine de önemli. Okul çocuğu dediğimiz 7 yaşında şimdi daha erken 6 yaşına başlıyorlar. Daha sonra da liseyi bitirme çağı, hani o ergenlik çağı meydana geliyor. Ya bunlar değişik. Yani bu çağlar çok önemli. 8 yaş, 8-16 yaş, daha sonra da erişkin dönemi. Bunlar çok ama nerede temel tabii o ilk 8 yılda, ilk 8 yaşta çok önemli bir temel atılıyor. Eğer temel güçlü olursa, temel sağlam olursa o zaman çocuğun gelişimi de çok daha iyi olacaktır.
Çocuğun ilk ruhsal yapısı 0-6-0-8 yaşlar arasında. 0-8
tabii evet. Tabii. Ta anne karnındaki eğer anne dediğim gibi annenin aldığı oradaki eğer anne gerginse, anne stresliyse, eğer anne depresifse, anne sürekli kendini kötü hissediyorsa diyelim, öyle bir ortam içindeyse o zaman çocuktaki gerginlik diyelim, çocuktaki sıkıntılar ta o zaman başlayabiliyor. Yahut da olumlu durum. Tam tersi. Uygun ortam. Onun için ilk 0'la 8 yaş arası burada genellikle hem gebelik durumu, hem çocuğun beslenmesi, hem annenin beslenmesi ve hem ondan sonraki yıllar. Ondan sonraki tabii 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş çok çok önemli. 4 yaşına kadar çocuğun kelime haznesi, 3 yaşında, 4 yaşında çocuk konuşması gerekiyor. Bazı çocuklar konuşamıyorlar. Dediğim gibi eğer hasar varsa bunlar da genetik hasarlar da olabilir. Doğumsal hasarlar, enfeksiyonlar.
Evet. Hemen bir kere bir doktora başvurmak gerekiyor.
Bunlar herhalde yani işte burada işte ki takipler çok önemli ama çok şükür. Allah'a şükür. Şimdi bu konularda bilhassa gerçekten yani çocuk şeyden sağlığı bakımından, takibi bakımından eskiye göre bunlarda ilerlemeler var.
Evet.
Yahut doktora daha çok diyelim gidebiliyor. Yahut çocuk ateşlendiği zaman hani beklemiyor, durmuyor. Eskiden diyelim beklenirdi, dururdu. O zaman çocuk havale geçiriyor. Allah korusun bir epilepsi olabiliyor.
Sonrasında ağır tahribatlar bırakabiliyor.
Daha sonra ruhsal bakımdan, bedensel bakımdan her bakımdan ağır tahribatlar meydana geliyor. Evet. Bütün toplumu etkiliyor. Bütün aileyi etkiliyor. Ve tabii bu devleti etkiliyor. Devlete bir maliyeti olmuş oluyor.
Evet.
Maddi bakımdan, manevi bakımdan öyle bir çocuğa diyelim sahip olan ailenin tabii bir takım sorunları oluyor. Anne babaların sorunları oluyor. Yakınların sorunları oluyor. Demek ki en iyi bir şekilde çocukların bu 0'la 8 yaş arası çok çok önemli. Çocuğun ruhsal bakımdan, psikolojik gelişmesi bakımından da çok önemli. İlk 8 sene.
Evet.
De burada tabii neler yapılabilir? Yani herkes nasıl katkıda bulunabilir? Zaten gördüğümüz kadarıyla eskiye göre bu şeyde, bu konularda daha çok dediğim gibi katkılar devletimiz yapıyor bunları. Eskiye göre yapıyor yani bu kesin yani.
Evet.
Bunlar çok önemli. Ama ruhsal bakımdan da çocuk nasıl eğitim alacaktır? Değil mi? Ailenin ona katkısı nasıl olacaktır? Okul öncesi şimdi eğitim var bildiğiniz gibi. Anaokulları var. Devlet biraz şimdi ilkokula başlama yaşını erken aldı. Şimdi sanırım 6 yaş öncesi, 6 yaşında.
Evet.
Eğitim başladı. Eğitim başlıyor yani. Okul öncesi eğitim var. İşte burada tabii eğitimde tabii kaliteli olması lazım. Yani mesela eskiden bilmiyorum bizim zamanımızda çok daha bir sınıfta diyelim 40 öğrenci, 50 öğrenci, 60 öğrenci vardı diyelim. Bunların da diyelim eğitimin kaliteli olması, bunların da tabii biraz düşürülmesi standartlara diyelim. 30 kişilik standartlara tabii getirilmesi lazım. Bunlarda da çalışmalar oluyor eskiye göre. Eskiden daha her şey daha biraz daha zordu tabii. Şimdi giderek belki bir 10 sene sonra her şey çok daha güzel olacak.
Evet.
Ama mühim olan inşallah hızlı bir şekilde olsun.
Tabii.
Her şey çok daha güzel olsun. Ve bu nesiller daha sağlam bir şekilde yetişsin.
İnşallah.
Ama bu çocuklardaki tabii ruhsal tabii yani davranış bozuklukları var. İyi yetişmezse ne olacak diyelim. Beslenme problemlerine bağlı bir takım rahatsızlıklar var. Bunların da tabii önlenmesi lazım. İşte ailenin nasıl bir iyi bir eğitim verebilir değil mi çocuğa? Anne babanın bilinçli olması, çocuğu yetiştirmesi, oradaki bir takım sadece maddi olaylar değil tabii. Manevi bir iklim de önemli.
Tabii ki.
Manevi bir düşünce, efendime söyleyeyim doğru ve yanlışın ne olduğunu anlatılması, iyi ve güzelin ne olduğunu anlatılması.
Anladım, doğru.
Ama nasıl bir şekilde? Hani genelde öyle bir şey yapıyoruz. Çocukları genelde bakıyorum. Çok fazla böyle baskıcı, hani azarlayıcı bir dil kullanmak. Bu çok yanlış.
Yanlış, evet.
İletişim önemli. Yani o sizden çünkü alıyor diyelim. Sizden alıyor. Bir şeyi siz söylüyorsunuz. Sizden görüyor. Anne babadan görüyor. Değil mi? Güzel şeyler söylersek, ona güzel bir enerji verebilirsek, pozitif bir enerji, o zaman çocuk da bunu alacaktır.
Tabii.
Ama mesela ne oluyor? Sürekli bazı anneler görüyorum, babalar azarlayıcı şekilde konuşuyor çocuklarla. Bu sefer çocuğu bir takım tabii şeyle istekleri olabilir çocuğun. Ve bunları çok güzel bir şekilde anlatmak, onun anlayacağı bir şekilde. Bu da çok önemli. Ona tabii, bir pozitif enerji vereceksiniz ki ondan onu alabilirsiniz.
Evet.
Çocuk ağlayabilir. Ağlıyorsa diye hemen çocuğu çok azarlamak, hemen çok eleştirmek değil mi? Aşırı eleştirmek. Veyahut da onun bazı diyelim düşüncelerini bastırmak. Bu da doğru değil. Onu korkutmak.
Tam yanlış
onu korkutmak
zaten.
Yani.
Zor,
evet.
Zor kullanmak.
Evet. Korkutmak olur. Veya işte öcü geliyor gibi laflar söyleniyor. Biliyorsunuz siz duymuşsunuzdur.
Evet. Evet.
Beraber.
Tabii ki.
Ama neyin öcüsü geliyor? Bu öcü geliyor dediğiniz zaman bu çocuk bunu korkuyu öğrenecektir. Değil mi?
Gerçi korkacaktır yani. Çocuklar artık daha farklılar herhalde. Eğitim
yani evet. Günümüzde tabii medya tabii ki daha farklı
evet.
Değil mi? Her an işte internet ortamı. Onlar var.
Hocam hazır konusu gelmişken şeyi sormak
evet.
istiyorum. Mutlulukla ilgili. Şimdi günümüzde yapılan istatistiklerde tüm bu olumlu gelişmeler var. Eğitim çok iyi, teknolojik yönden çok hızlı bir gelişim var. İşte internet, bilgi çağı. Yani bütün bu olumlu gelişmelere rağmen yapılan istatistikler gösteriyor ki mutluluk oranı çok az. Bunun neden kaynaklanıyordur yani bunca olumlu gelişmeye rağmen?
Bu da pek her zaman için doğru değil. Her görüşte doğru değil. Çok istatistik ki olarak değil mi? Bunların incelenmesi lazım ama tabii ki böyle söylediğiniz gibi böyle görüşler de var. Bu neden böyle? Yani ben
yani
biraz da şöyle.
Yani sevgisizlik de tabii doğal olarak.
Tabii ki sevgisizlik
Batı
var.
Batı ülkelerini düşünün
evet.
Mesela refah düzeyi yüksek. İsveç, Amerika, Danimarka gibi.
Evet.
Ama mutluluk oranı düşük.
Evet.
Neden oluyor bu?
Yani
neden
şimdi bu belki biraz tabii eğitim yahut da her şey maddeye bağlanması.
Evet.
Bu da var. Bunu şey yap her şey madde. Ama her şey madde ama diyelim ki Batı'da da Avrupa'da intiharlar var.
Evet. Madem
yüksek değil mi yani? Evet. Eğer her şey madde ise her şey madde ile halloluyorsa o zaman buradaki bu şeyine bu psikolojik sorunların kökenine bundan da incelenmesi lazım.
Evet.
Bunlara da bakıldığı zaman diyelim ne oluyor? İnsanlar biraz yalnız yaşamaya başlıyorlar. Hani sanayileşme, şehirleşme, işte Amerika'daki durum. Ben son zamanlarda bir yazı okumuştum. Amerika'daki en mühim sorunlarından biri apartmanlarda yaşayan yalnız insanlar.
Evet.
Tek başına yaşayan insanlar. Bunlar kendileri çok itilmiş ve olarak hissediyor, yalnız hissediyor ve ne oluyor? Bunlar da depresyona giriyorlar. Dolayısıyla yani bütün bu, demek ki her şey maddeyle sadece mutluluk sağlanamıyor. Başka faktörler var.
Evet.
Manevi bazı düşünceler. Manevi bir hayatımızın da yerinde olması gerekiyor.
Evet, tabii çok önemli.
Bu çok önemli. Bu nasıl olacak? Bu da küçüklükten olabilir. Biz çok şükür aile yapımız diyelim. Anadolu'da diyelim bizim kültürümüz, maddi ve manevi değil, inançlarımız bunlar çok şükür sağlam. Eskiden ama daha iyi olabilir. Manevi bir hayatımız mutlaka olmalı. Sadece maddi olarak değil, tabii ki maddi şeyler, destekler tabii ki çok önemli yani. Çünkü nihayet insan baktığımız zaman hani maddi ve manevi bir varlık. Çünkü bir ruhsal dünyamız var. Bu nasıl olabilir? Tabii bunu da çok iyi bir şekilde çocukluktan itibaren en iyi bir şekilde eğitim verilmesi, sevgi verilmesi, manevi inançlarımızın çocuklarımıza müsbet bir şekilde öğretilmesi, akılcı bir şekilde öğretilmesi. Bunlar da çok önemli yani. Ve bunların eğitimlerinin verilmesi.
Ama delille anlatılması lazım.
Yani, delille mutlaka anlatılması
çünkü
lazım.
Yani bilimsel delilleri var. Değil mi? Allah'ın
evet.
Yarattığının.
Evet.
Bunlarla çünkü iki yol var. Ya işte öğretilen bir öğreti, sen hayatın tesadüflere borçlusun. Güçlüysen ayakta kalırsın. Zayıfları ezmen gerekir hayatta kalabilmek için. Veya sen bilimsel olarak da bu bilimsel deliller bunu gösteriyor. Yaratıldın. İnsanlara şefkatle davran, güzel davran, koruyup kolla, annene babana karşı saygılı ol. Şefkat, merhamet, sevgi bunlar öğretilebilir ama bunların bilimsel delile dayanması gerekiyor. Çünkü aksi düşünce sahte bilimle ortaya çıkıyor. Gerçek bilimsel delillerle de doğrusu anlatılır. Ama ikisini öğrensin yani yasak olmasın. Yasak çünkü hep insanı daha çok cezbeder. Ya bir şey yasaklarsanız siz bunu öğrenmekten men etmeye kalkarsanız o insan fıtrat olarak o tarafa gidebilir, yanlışlığa kayabilir. Hepsi öğretilsin, o doğru yolu kendisi bulabilir zaten zorla ve yasakla değil de.
Mutlaka tabii ki yasakçı olarak, zaten şimdi bu dünyamızda şimdiki değil mi, yasakçı olmak çok zor.
Evet.
Çünkü ne diyoruz, iletişim çağı var.
Evet.
Herkes her şeyi öğreniyor, her şeyi duyuyor. İnternet yoluyla, işte televizyonlar, medya, yazılı basın, kitaplar. Bütün bunlar varken artık bir şeyi yasaklamak demek bir şekilde kafamızı kuma gömmek gibi bir şey olur diye düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Müsbet ilim tabii ki. Müsbet ilim çok önemli mi? Önemli. Hem müsbet ilmi vereceğiz, öyle okullarda yetiştireceğiz. Hem de mutlaka bunun yanında bir manevi bir iklim olması lazım. Manevi olarak da insanlara, çocuklarımıza bir şeyler vermemiz lazım. Bu çok önemli. Bunu verdiğimiz zaman o zaman sadece yani dünyanın hayatın maddeden ibaret olmadığını çocuklarımız anlayacak. Düşünecekler.
Evet.
Yani hem madde hem manevi bir destekle, maddi ve manevi destekle bu çocuklar çok daha sağlam bir nesil oluşabilir.
Tabii.
Ve o zaman hani mutluluk dediğim zaman tabii bu çok önemli. Geniş bir kavram. İnsan tek başına mutlu olabilir mi? Ben her şeyim var, çok güzel, süperim. Bütün imkanlara sahibim. Ama tek başıma yaşıyorum. Yahu çevrem çok dar, kimseye yardım etmiyorum. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Olmaması lazım diye.
Evet, tabii.
Yani sadece biri, sadece ben, sadece egoizm. Ne olacak yani? Bu bizi bir yere götürmez hiçbirimizi. Böyle düşünelim. Yani çocuklarımız da öyle. Yani çocuklarımız aslında ben değil de bizi öğrenmeli.
Evet, tabii.
Diye düşünüyorum. Ben, bu olmaz. Başka insanlar, başka çocuklar. Ne diyor? Biz öyle bir kültürden geliyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Peygamber Efendimizin çok önemli bir söz. Yani bak ne demek? Yani komşumu açsan biz burada tok yatamayız. Yatmaya hakkımız yok. Böyle bir düşünceden geliyoruz. Dolayısıyla o zaman ancak mutlu olabiliriz. Bence insanlar aç. Sefil ben de burada tokum. Oh ne güzel ne güzel.
Doğru.
Mutlu olabilir miyiz böyle? Doğru. Nasıl mutlu olacağız? Çocuklarımız şimdi medya, herkes, bir takım tüketim malları. Nedir? Durmadan telefonlar her sene değişiyor. Yani biraz bunlara da alıştık. Ama önemli olan yani herkesin kendisini değil, egoizm tabii. Bu doğru değil. Bu şekilde yetişmesi, büyümesi, mutlaka hani paylaşımcı olması çocuklarımızın.
Evet.
Değil mi? Bir şey birbirine bir yardım yapması. Bir arkadaşın durumu iyi değilse ona bir yardım yapmayı öğrenmesi. Değil mi? Onu düşünmesi. Ama bunda tabi açık alenen değil. Bunu biraz gizli yapılması lazım yardımında. Çünkü öbür çocuğu da o zaman düşünmemiz lazım. Değil mi? O da ruhsal bakımdan örselenebilir. Yani benim yok diyelim, bunun var. Onlara uygun bir şekilde, en uygun bir şekilde bunları çocuklarımıza düşündürtmeliyiz. Tabii yani bu eğitimi vermeliyiz. Evet. Bunlar tabi aileden başlıyor. Bu aileden başlatmalıyız bunu.
Evet.
Okul tabi daha sonra devreye girecek. Zaten ilk 8 sene söylüyoruz. Çok önemli. Oradaki eğitimler, oradaki anlayışlar, orada çocukların yetişme biçimi. Bunlar çok önemli.
Evet. Psikiyatrinin tedavi yöntemleri arasında terapiler de var muhakkak. Bu terapilerde ki hastaya ya da çocuğa maneviyatı güçlendirici telkinler veriliyor mu? Yani siz o anlamda çalışmalarınız oluyor mu?
Yani o anlamda doğrusu bunlar eksiklikler var, öyle söyleyelim. Ha, bu çok önemli bir şey ama tabii biz doktor olarak daha çok hani biz şu anda müspet tıp diyelim. Hani bugünkü çizgide bizim bir doktorluk şeyimiz var, yaklaşımımız var diyelim. Zaten hastamız çok fazla. Günde diyelim ki 40-50-60 hasta bakıyoruz.
Evet.
Oradan da tabii eksiklik var yani. Bu yüksek şeyde biraz kalite düşüyor yani. Yani daha iyi nasıl yapabiliriz? O konularda tabii eksikliklerimiz var. O öyle bir diyelim yaklaşım olmuş olsa diye bunu yapabilsek. Tabii buna zamanımız da yetmiyor bazı konularda. Ortam da yetmeyebilir. Bizim çevreyende bir çizgi var. O çizgide diyelim ki bazen eleştirilebiliriz. Ama önemli olan çocukların dediğim gibi manevi bakımdan iyi bir şekilde yetiştirilmesi. Burada okullara da tabii önem düşüyor.
Tabii ki.
Daha sonraki aşamada ilkokul ilk 8 sene, sonraki 8 sene ne oluyor? Liseye geliyor, liseyi bitiriyorlar. Üniversiteye dayanıyorlar. Orada alabilecekleri eğitim tabii ki çok önemli. Orada verilen yani derslerin içeriği, kalitesi değil mi? Dünya ile entegre olması. Bunlar tabii biraz da zaman içinde olacak şeyler. Nesillerimizin, çocuklarımızın sağlam, çok sağlam bir şekilde vatana, millete, ülkeye ve dünyaya, insanlığa, sadece tabii ülkeye de değil, insanlığa yararlı olması. Değil mi? Daha çok mesela bilim adamımızın olması. Değil mi? Çok kuvvetli üniversitelerimizin olması. Bunu istemez miyiz?
Tabii ki.
Değil mi? Çok
önemli. Olması gerekir zaten.
Ancak yani. Eğer o çocuklar eğer sağlam gelirse, sağlam bir şekilde yetişirse, doğrultular sağlam olursa, bilgileri sağlam olursa değil mi? O zaman mutlaka çok daha da
tabii.
Bilimsel açıdan da diyelim kaliteli evet. insanlar olacaklardır. Ama bu nereden olacak? Ta İşte sıfır yaştan, evet. sıfır yaştan itibaren.
Evet. Pınar Hanım da biraz önce bahsetti. Bu mesela işte İsveç, Danimarka gibi ülkeler var. Hem nüfuslar az hem gelir düzeyi hakikaten çok yüksek. Norveç gibi ülkelerde.
Yani 20 bin dolar, 30 bin dolar.
Evet.
Yani, yani kişi başına düşen ki.
Gelir.
Bunlar yani, azın sanmayacak
mesela,
şey rakamlar.
Gelir düzeyi bayağı yüksek.
Evet.
Bir bakıyorsunuz ama bu ülkelerde psikiyatrik rahatsızlıkların oranı bayağı yüksek. Yani depresyonundan tutun, panik atağından tutun. Ondan sonra diğer kişilik bozukluklarında
kişilik bozuklukları var yani.
İntihar oranları çok yüksek. Mutsuzluk oranı var. Yani kısacası mutsuzluk oranı yüksek. Boşanmalar çok yüksek. Bir şey var yani yanlış olan, eksik olan bir şey var. Sırf parayla olmuyor. İyi bir evde oturmak, iyi bir araba sahibi olmak, işte teknolojiden en iyisinden faydalanmak, işte en iyi cep telefonu olmak, en iyi müzik aleti öyle değil yani. Demek ki o değil sadece.
Bu sadece madde değil.
Tabii.
Çok doğru.
Eksik
çok
olan bir şey var orada. Yanlış var. Olan. Yani okullarda verdikleri eğitimde de eksiklikler var. Mesela biliyorsunuz öğrenciler okul basıyor, makineli tüfekle tarıyor. Ondan sonra tişörtüne yazmış doğal seleksiyonu tamamladım diye. Böyle tip insanlar çıkıyor. Bu istisnai değil yani. Çok, hem böylesi oluyor hem başka türlüsü oluyor. Şiddet işte uyuşturucu oranı yüksek, alkol oranı yüksek, tüketim
onlar da
yüksek.
Çok önemli. Uyuşturucu, alkol.
İnsanların bir boşluğu var demek. Yani bu
kesinlikle var yani.
Bir eksiklik var. Değil
kesinlikle
mi?
Evet. Var bu yani. Demek ki bir şekilde bu her şeyi maddeye bağlayan.
Evet.
Her şeyin işte dediğim gibi egoizmin ön planda olduğu, herkesin kendi çıkar peşinde koştuğu bir dünya. Batı felsefesinde bu var yani bireysellik diyelim. İnsanlar orada zaman içinde belli ki bir yalnızlığa itiliyorlar. Yalnızlığı yitirdiğiniz zaman kafanız karışır. Depresyona girme şansınız daha fazla artar. O zaman demek ki burada bir duygusal eksiklik var. Evet. Bir duygu eksikliği, bir manevi eksiklik var. Bu var yani kesin. Bu olduğu zaman yani ben mesela daha önce gittiğimizde efendime söyleyeyim Hollanda'da bazı kafelere girdik. Amsterdam'da. Yani baktık orada bir şey kokuyor yani. Madde kokuyor yani resmen. Düşün. Yani serbest. Orada mesela onu serbestçe. Serbestçe gidip diyelim ki esrar içebiliyorsunuz. Satış değil de ama esrar insanı alıyor. Bunları içiyorlar. Yani demek ki bir uyuşturucu olayı var. Avrupa'da var, Batı'da var. Bu çok önemli. Bunları kullanıyorlar. Yalnızlaşıyorlar. Ruhsal durumları bozuluyor. Efendime söyleyeyim. Aile içi, çekirdek aile olayı var bütün dünyada. Aile destekleri bunlar azalıyor. Azalınca bu sefer ne oluyor? Tabii ne yaparsanız yapın, ne kadar maddi durumunuz iyi olursa olsun. Sonuç itibariyle bir yalnızlaşma, tek başına kalma, bunun getirmiş olduğu bir takım psikolojik sorunlar olacaktır. Evet. Ve depresyon dediğimiz,
değil mi?
Bütün evet. Dünyada yaygın olan, evet. Normal toplumun %10'unda, 15'inde görülen bir oran var. Bu yüksek bir oran. Ve zaman içinde bunlarda intiharlar oluyor o zaman. Bu ne demek? Demek ki mutsuz. Yani mutlu olduğu için bir insan herhalde intihar ediyor değil. O yalnızlığın getirdiği mutlaka. Orada bir onun manevi eksikliğin getirdiği bir mutlaka bir baskı var yani. Bunlar da insanları demek ki intihara sürüklüyor. Yalnızlık, depresyon, eksiklik duygusu, işte sosyal desteklerin az olması, insanın ailesinden kopması, arkadaşından, çevresinden kopması, ne kadar zengin olursanız olun, varlıklı olursanız olun, orada sizi bir psikolojik bunalıma muhtemelen sürüklüyor. Yani bu kesindir. Tabii doğuda da var bunlar. Diyeceksin doğuda yani intihar yok mu? Bizim ülkelerimizde de var ama azdır bu her zaman için. Bu kesindir yani.
Evet. Evet,
İslam tabii. Ülkelerinde intihar oranları doğru, azdır. Evet, çünkü neden?
Allah inancı.
Çünkü şöyle Tanrı inancı, Allah inancı. Çok şükür insanlar hani eğer bunu intihar edersem, hayatıma son verirsem bu dünyadan günahkar olarak Allah'ın huzuruna gideceğim düşüncesi vardır bizim insanlarımızda. Bu da güzel bir şey. Böyle bir şey. Bunu engeller. Yani çok mesela ben bunu çok duydum hastalardan. İşte doktor bey valla inanın belki intihar etmeyi düşünüyor ama işte Allah'tan korkuyorum. Yani inancım nedeniyle böyle bir şeyi kendimi frenliyorum diyen ben çok hastada bunu duydum. Güzel bir şey yani. O zaman biz de diyoruz ki hani size yardım edelim. Yardımcı olalım. Aman bir şey olduğu zaman paylaş. Yandaki insanlardan yardım iste. Bunu bu içindeki sıkıntıyı paylaş. Doktoruna söyle, annene söyle, babana söyle, arkadaşına söyle, kardeşine söyle yardım al. O zaman böyle çok insan kurtulmuş oluyor.
Tabii önemli olan o aşamaya evet. Gelmemesi. Yani intihar aşamasına
gelmemesi,
gelmeyecek evet. Ruh haline, psikolojiye.
Geldiği zaman da yardım edilmesi diyelim. Orada evet. Diyelim ki şimdi batıda tek başına oturuyor. Ne olacak? Kim ona söyleyecek? Kimle konuşacak? Kimle paylaşacak? Evet. Değil mi yani? İşte biz bunu bu kadarını söylememiz bile diyelim. Güzel bir şey diye. Veya da onun işte ben işte korkuyorum. Öbür dünyaya günahkar gitmek istemiyorum. Bu da engelliyor. Demek ki o zaman buradan şu çıkar basit yani çok temel bir şekilde manevi düşünceler ve duygular insanlar için önemli. Çok çok evet. Önemli. Yani bunu hayır her şey maddedir. Her şey paradır. Bu böyle diyemeyiz, düşünemeyiz ya. Herkes ben dediğimiz zaman o zaman bu iş olmuyor.
Tabii yani mesela şiddeti engellemek için polisi arttırmak, hapishane sayısını arttırmak bir çözüm değil. O duruma getirmeyecek evet. Eğitim vermek evet, lazım. Tabii. Aynı şekilde bu psikiyatrik rahatsızlıkların engellenmesi için de çözüm psikiyatri sayısını çok arttırıp psikiyatri klinikleri alabildiğini arttırmak değil. İyi bir eğitimle olmamasının yani bu rahatsızlıkların oluşmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi en çocukluk yaştan itibaren başlayarak bu da akılla, bilimle, fenle olur.
Kesinlikle öyle. Akıl, bilim, fen artı manevi düşünceler de çok.
Evet.
Ben de inanıyorum. Biz de öyle bir hani şeyden, kültürden, aile yapısından geliyoruz. Oradaki söylenen sözler de çok önemli.
Evet.
Telkinler. Mesela ben dedemle 17 yaşına kadar yanında kaldı. Bana her gün şöyle derdi. Bakın çok önemli. Sakın elini sigarayı sürme. Babam da rahmetli o zaman öksürürdü. Sigara içtiği için ona biraz şey yapıyordu, eleştiriyordu. Her gün bakın sigaraya zarar şudur budur. Sigara. Şimdi bak söylenmesi güzel. Ben buraya geldim üniversitede okurken yurtta da kaldım. Ben hiç sigara içmedim. Niye içmedim? Çünkü bana o güzel şeyler söylendi. Bir şekilde olumlu olarak pozitif bir şekilde demek ki hipnotize edildim. Öyle diyor ama güzel bir şey oldu. Olumlu bir şey oldu. O zaman herhangi bir yabancı maddeye alışmamış oldum. Evet. Demek ki burada aile desteği, ailenin buradaki pozitif telkinleri, manevi telkinler bunlar çok önemli.
Çocuklarda yani. Telkine çok açık oldukları için.
Evet, bu çok önemli. Hı. Evet, altını çiziyorum. Evet, gerekiyor. Gerçekten çocuklar mesela hipnozla tedaviler oluyor. Böyle bir şey var. Hipnotik fenomenlerde telkin, yani bir şekilde telkin yapıyorsunuz insanlara. Hipnozun esasında o var. Ama pozitif, olumlu telkin. Evet, çocuklar hipnozdan çok yararlanıyorlar. Telkini açıklar. Bu çok önemli. Bu kabul edilmiş bir görüştür. Bu ne demek? Tabii ki o zaman olumlu şeyleri bir söylediğimiz zaman çocuklarımıza, ama yeter ki demek söylememiz lazım. Susarsak o da olmaz. Söyleyerek bir şekilde, olumlu bir şekilde onların düşüncelerini pekiştirmemiz gerekiyor. Olumlu şeyler ama. Ama olumsuz, negatif şeyler söylersek olmaz tabii.
Anlatmanın da bir yolu var herhalde, değil mi? Yasakla, baskıyla, zorla değil.
Yasak, onu böyle sevgiyle. Ve mutlaka dilimiz çok önemli. Değil mi? Bağırarak, evet. Yüksek sesle konuşarak. Evet. Bunlar hayır, olmaz. Olumlu, yumuşak bir dil eğer kullanabilirsek, o zaman hani tatlı dil, öyle bir laf var meşhur. Hani yılanın deliğinden çıkar diye bizde bir atasözü var.
Bir tabii. De sabırla tekrar anlatmak.
Pekiştirmek lazım. Bir şekilde gerçekten hipnoz yapıyoruz. Yani olumlu olarak çocuğu diyelim yönlendiriyoruz. Uyuşturucunun, değil mi? Alkolün, sigaranın yanlış olduğunu söylüyoruz. Yani bu yani kötü bir şey mi yani? Ama bunu olumlu bir şekilde çocuğu kazanarak, ona sevgi göstererek, onunla bir şekilde hani bir otoriter figür çizerek değil. Hani yüksek sert bir otoriter durum. Ona bir takım dikteler yapıyorsunuz, emirler yağdırıyorsunuz. O zaman çocuk tabii ondan korkabilir, kaçınabilir. Onu anlamaya çalışarak, onunla empati kurarak bunu yapabilirsek eğer, o zaman istediğimize daha çok daha iyi bir şekilde varabiliriz. Yani dediğiniz gibi sizin de hakikaten gerçekten çocuklar telkine çok açıktır.
Evet.
Dolayısıyla hipnoz çocuklarda çok daha etkili bir yöntemdir.
Evet.
Hipnozla iyileştirme. Yani bunlar tabii çok önemli şeyler, bilmiyorum. Mesela çok annelerde bizde şöyle bir şey var. Çok titiz anneler var. Bizde Anadolu'da, burada da anneler biraz çok temizliğe düşkündürler. Kimli durmadan silerler, süpürürler. Durmadan yıkarlar, halıları temizlerler. Çok katı, bizi orada şöyle diyor, obsesif insanlar yetişiyor. Çok kuralcı. O da aşırı. Bu gibi annelerin, obsesif annelerin çocuklarında da bu obsesif düşünceler meydana geliyor diyelim. Ve bunlar nöroza, bizim dediğimiz nöroz, nörotik komponent. Daha sonra bir takım anksiyete bozukluklarına çocuklarda meydana geliyor. Çok aşırı koruyucu, kollayıcı ailelerde.
Evet.
Yani çocuk bir yere gidiyor, ne oldu? Yok bir şey oluyor, bir markete gidiyor, ne oldu, kötü bir şey mi oldu her an? Tabii kötü şeyler de olabilir ama hani sürekli çocuğa kötü bir takım, yani sanki bir korkuyu aşılıyoruz. Eğer onu yaptığımız zaman çocuk tabii bundan olumsuz olarak etkileniyor ve bizim toplumda hakikaten şey, psikiyatride bir şey vardır. Obsesif kompulsif bozukluk.
Evet.
Bu çok önemli. Katı, kuralcı bir insan bir şekilde demek. Ayrıntılı bir şey. Çok temizliğe düşkün, çok titiz, çok koruyucu ailelerde. Çok koruyucu ailelerde oluşan bir rahatsızlık. Çok yani insanı tabii ömür boyu etkileyen bir şey. Normal olacak. Her şeyin biraz normal olacak.
Evet.
Efendim?
Umursamaz da olmayacak.
Yani tabii ki umursamaz da olmayacak ama evet.
Mantıklı, makul ölçülerde herhalde.
Evet, evet. O zaman işte orada da eğitim. İşte eğitim. Evet. Aileden eğitim, toplumun eğitimi. Bütünüyle değil, medya ve televizyonun, bilgisayarların bunların iyi kullanılması. Bunlar şimdi çok daha önemli. Önem kazanıyor. Güven duygusu da çok önemli. Yani biz çocuklarımıza bir güven duygusu aşılamalıyız. Değil mi? Onlara inandığımızı, onlara güvendiğimizi onlara söylemeliyiz.
Tabii.
Ama tabii ki doğru şeyleri yapsınlar. Yani biz onlara güven veriyoruz da gitsin yanlış bir şey yapsınlar. Değil mi? Kendilerini veya aileyi zor duruma düşürsünler demek değil tabii ki yani. Bunlar da oluyor. İşte ne olacak demek ki? İşte bir orta yol bulunacak.
Evet.
Mutlu olmak öyle Çok da kolay bir şey değil. Hani mutluluğa getirdik yani. Mutlu olmak için demek ki ne olacak? Bir sürü şey, bir sürü bilinmeyen faktör, bilinen ve bilinmeyen faktörler bir araya gelecek. Belki orada genetiğimiz de var tabii. Genetik durumlar da var. Ama dediğim gibi hayat şöyle, tabii maddi ve manevi bir şey olacak, destek olacak. Hem maddi durumlar hem manevi durumlar. Eğer ortalanırsa o zaman çok daha iyi, çok daha sağlam, çok daha huzurlu, mutlu nesiller yetiştirebiliriz.
İnşallah.
Yani inşallah yani.
O dönem geliyor inşallah çünkü 20. Evet. yüzyılda
evet.
Çok çekti insanlık. Yani hep savaşlar, kan, sapkın ideolojiler dünyada milyonlarca insan öldü. Şehirler mahvoldu, milyara yakın yaralandı. Hep çekti insanlık bunda, evet. Maneviyat yokluğunda. İnşallah şimdi hem teknoloji, hem bilim, hem sanat, estetik hepsi birlikte ama asıl tabii maneviyatla i̇nşallah. Yani güzel ahlakın hakim olduğu bir dönem Allah'ın izniyle i̇nşallah. Gelecek inşallah.
İnşallah. İnşallah elbette yani hepimiz bunu ümit ediyoruz.
Tabii.
Ve bu zaten önemli bir şey. Evet. Yani bu hepimizin yani belki bütün dünyanın kurtuluşu bu yani. Hepimiz iyi ahlaka sahip olduğumuz zaman ve bu enerjiyi çocuklarımıza verdiğim zaman inşallah.
İnşallah.
O zaman her şey daha iyi olmayacak mı ya? Nasıl olacak yani? Ancak böyle olacak işte. Bu eğitimle, kültürle, güzel şeylerin söylenmesiyle ve tekrar edilmesiyle ancak olabilir diye düşünüyorum. Burada hepimiz elimizden geldiği kadar tabii gençlere, çocuklara iyi örnek olmak zorundayız yani. Tabii ki doğruyu anlatmalıyız ama dediğim gibi dil çok önemli yani. Uygun dille, karşı tarafı da anlamaya çalışarak, empati yaparak, psikiyatride biz öyle diyoruz, empati yapmak. Karşıdaki insanı anlamaya çalışmak ve onun yerine kendimizi koyarak düşünmek. Bunları yapabildiğimiz zaman yavaş her şey çok daha güzel olabilir. Niçin olmasın? Hep kötümser mi olacağız yani? Bütün dünyaya hep evet. kötü mü bakmamız lazım? Hep bardağın boş tarafını görmeyelim. Dolu kısmına da bakalım. Güzel şeyler de oluyor yani. Yani kötü şeyler her yerde var. Yani ben yakında bir yurt dışı şeye gitmiştim. Bir Avrupa ülkesi. Orada baktım dilenciler var. Değil mi? Var, orada da var. Ortada etraf kirli. Çok temiz değil. Orada da görüyoruz yani. Kötü şeyler var maalesef. Yani biz bugün batı diyoruz ama batıda şu anda orada da çok problem var. Ekonomik evet. sorunlar var, sosyal sorunlar var.
Evet, tabii.
Demek ki her zaman her şey her yerde olumlu gitmeyebiliyor yani. Zaman içinde bazı düşünceler bunlar değil, ekonomik durumlar değişebiliyor yani. İnşallah bizim için ne olacak? Diyelim ki bundan sonraki bu yüzyıl çok dinamik bir nesil olsun.
İnşallah.
Çok dinamik bir ülkemizin insanlar olsun.
İnşallah.
Hepimiz yani geleceğe umutla bakalım. İnşallah. Yani hepimiz elimizden geleni yaparsak. Hani herkes bir tuğla koyarsa apartman örülür.
Evet.
Sağlam bir şekilde ama zemin, temeller sağlam olsun. Ama o da ya ben yani bizim ülkemizin insanı temelleri sağlam diye evet, düşünüyorum ben. Allah'a şükür.
Mutlaka
temellerimiz
evet.
sağlam.
Doğru.
Sadece evet. biz binayı güzel inşa edelim. İnşallah. Temellerimiz İnşallah. Çok şükür sağlam. Ben sağlam olduğunu inanıyorum.
Öyle doğru.
Ben bunu kesinlikle inanıyorum.
Halkımızın
onun için kendimizi şey bırakmayalım. Yani maneviyatımızı bozmaya da gerek yok. Temelimiz sağlam, çimento sağlam. Temel sağlam olduğunu inanıyorum. Çünkü neden? Binlerce, yüzyıllarca gelen bir kültürümüz var.
Evet.
Osmanlı İmparatorluğu. Yüzyıllar değil mi? Kaç? Üç kıtadaki bir medeniyet.
Evet.
Bizim kültürümüz yani.
Köklü.
Bu çok köklü. Ondan önceki Selçuklular, ondan önceki Türk İmparatorlukları.
Evet.
Bunlar yani çok önemli bir tarihten gelen bir geleneğimiz
önemli
var yani.
İnşallah.
Çok önemliyiz evet. yani inşallah. Bu çok önemli yani. Biz bunu
i̇nşallah.
Ya biraz tarihimizi iyi okumamız lazım herhalde.
Evet.
İnşallah. Tarihimizi iyi okuyacağız. O zaman geleceğe Türkiye Cumhuriyeti öyle değil mi? Her şey çok daha iyi olacak inşallah.
İnşallah.
Hepimiz katkıda bulunursak. Ama tabii çocuklara önem vermek lazım.
Evet.
Değil mi? Çocuklar.
Doğru.
Onlar çok önemli. Onların işte uygun ortamlarda yetişmesi, büyümesi, gelişmesi, desteklenmesi, eğitimlerinin verilmesi, onların anlaşılması, sosyal desteklerin verilmesi. Bunlar çok önemli. Ve hepimizin onlara olumlu katkılarda bulunmamız, örnek, iyi insan olmamız, hepimiz iyi olursak onlar da daha iyi olacaklardır
evet,
diye düşünüyoruz.
Güzel bir eğitimle, örnek evet. olmakla Türk milleti örnek olacak bir millet hakikaten.
Tabii. Yani
Türkiye'deki,
evet, kesinlikle öyle.
Güzel ılımlı İslam anlayışı, demokrasi, fikir, evet, özgürlüğü, evet, ve tecrübesiyle, evet, bütün İslam ülkelerine de model olacak bir ülke, evet, lider vasfı, evet, olan bir ülke inşallah. Sadece i̇nşallah. Onlar değil, bölgedeki bütün ülkelere de, diğer ülkelere de örnek olur. Güzel bir dönemin yaklaştığını, evet, hissettiriyor Allah zaten. İnşallah. Allah yapacak.
Yani inşallah. İnşallah. Evet, çünkü tarihimiz çok önemli. Kültürümüz çok derin. Başka ülkeler gibi yani değil. Çok derin bir kültürden geliyoruz. Çok önemli özelliklerimiz var bizim geçmişimizde. Biz hem geçmişe sahip çıkacağız, hem de dediğim gibi yani bunu geleceğimize, çocuklarımıza en iyi şekilde bu kültür mirasını aktaracağız. Bunu yaptığımız zaman dediğim gibi bizim genetiğimiz sağlam diye düşünüyorum ben.
İnşallah.
Ve biz tabii toplumda da hani birbirimizi severek, bütün insanlar değil mi, bütün şey gruplar, hani biz çok diyoruz efendim homojen değiliz. Neden, niçin homojen değiliz? Homojeniz. Çok farklı gruplar var. Ha, biz hepimiz Türk'üz. Bu ülkenin insanlarıyız. Birbirimizi severek, birbirimizi anlayarak, değil mi? Bunu yaptığımız zaman hiç problem yok yani. Hiç problem yok diye düşünüyorum.
Bu toplumsal, evet, olayların, olumsuzlukların temelinde de zaten sevgi eksikliği.
Herhalde çok önemli. Evet. Tabii ki sevgi eksikliği, empati eksikliği, birbirimizi anlamamızda eksiklikler, inatçılıklarımız. Belki bunlar da var. Ya karşıdaki insana güzel bir şey söylüyorum. Siz de bana güzel bir şey söylüyorsunuz. Problem biter. Öyle değil mi?
Evet.
Ne olacak yani? %50'si biter. Evet. Öbür %50'sinde yine çözülür yani. Çözümsüz hale gelmez yani. Yani sorunlar gördüğüm haline gelmez diye. Yeter ki hepimizin için iyi niyet olsun, kardeşlik duygusu olsun.
Evet.
Bunlar yok mu? Var. Var bunu çok şükür. Ben var diyorum.
Gelenek görenek
çoğunluğumuzda.
Zaten.
Var yani, hiçbir endişeye mahal yok. Geleneklerimiz var, göreneklerimiz var.
Tabii.
Çok geniş bir kültürümüz var, tarihimiz var. Yani bunlar çok genç bir nüfus, dinamik bir nüfusumuz var, hep söylüyoruz.
Tabii. İnsanlar Allah korkusundan, evet, sevgisinden uzaklaştılar. Yani bir takım
evet,
sapkın ideolojiler öğretildi, onun yerine geçti. O zaman sevgi kayboldu. Egoist oldu insanlar. Bencil oldular. Yani güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan ellenir, yok olur mantığı. Halbuki güzel ahlak, gerçek sosyal adalet Allah korkusuyla var. Mesela siz bir örnek verdiniz. Hadisi örnek verdiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Komşun,
evet,
açken tok yatan bizden
değildir. Bizden,
evet,
değildir. Çok net
şimdi
yani.
Sosyal adaletin ne kadar güzel açıklaması. Gerçek sosyal adalet Allah korkusuyla oluyor. Öbür türlü bencillik oluyor. Çok zengin insanlar da oluyor, çok fakir. Ben mesela yurt dışında yaşadığımda 3 milyon evsiz insan vardı Amerika'da.
3 siz milyon evsiz, ne kadar evi yok. Epeyce kaldınız,
evet,
değil mi?
10 yıl kadar, tabii, kaldım.
Evet.
3 milyon evsiz insan dünyanın en zengin devleti. Yani onlara ev yapmak o kadar kolay ki Amerika'nın devleti için. Ama yapmıyorlar, sokaklarda yaşıyor. Çoğu donarak ölüyor. Hastalıktan ölüyor insanlar. Dünyanın en zengin devleti. Halbuki böyle olmaması lazım. Rahatlıkla yani gayri safi milli hasılası 10 trilyon dolardı. Birkaç milyar dolar hepsine ev yapabiliyor ama yapmıyorlardı. Şimdi bu adalet anlayışı olmamış oluyor böyle. Halbuki gerçek Allah korkusu, güzel ahlak hakim olduğunda böyle olmaz. Herkes zengin olur, değil mi? Eşit dağıtılır. Gerçek sosyal adalet böyle olur zaten inşallah.
Evet, çok doğru diyorsun. İşte iyi ahlak, gerçek sosyal adalet, işte sevgi.
Evet.
Değil mi? Hepimiz birbirimizi sevelim. Çocuklarımızı sevelim, sevgiyi eksik etmeyelim, gerçek sevgiyi.
Karşılık beklemeden yapılması.
Tabii
çok
muhakkak
önemli.
Yani. Ve o işte orada egoizme giriyoruz.
Tabii.
Karşılık beklemeden, evet, yani. Evet. Sevgi çünkü gerçekten bu pozitif bir enerji. Yani bu çift taraflı olan bir şey, tek taraflı olan bir şey aslında. Hepimiz içinde olan olumlu aslında güç. Cenab-ı Allah bunu vermiş bize. Biz bunu iyi bir şekilde kullanacağız sadece.
İnşallah.
Bunu ileteceğiz, İnşallah. Bunu çocuklarımıza geçireceğiz.
İnşallah.
Bunu topluma geçireceğiz yani. Hepimiz elimizden geldiğince kadar bir tuğla koyacağız. Öyle değil mi?
Tabii.
O zaman her şey iyi olacak. Yani ben ona da yani görüyorum. Dediğim gibi hakikaten daha iyi bir nesil geliyor. Daha çalışkan, daha dinamik, daha yani akıllı inşallah.
İnşallah.
Burada da işte hepimiz buna elimizden geldiği kadar karınca kararınca katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize.
İnşallah.
Yani yoksa dediğim gibi yani bir problemi yok. Sorunlar çözülecek ama mutlaka manevi düşüncelerimiz de olacak burada. Her şey madde değil. Manevi düşüncelerimiz, duygularımız, inançlarımız olacak. Yani bu da olacak yani. Bu kesin. Olmalı. Olmalı inşallah. manevi dünyamız, hayatımız olmalı. Olmalı.
Siz bu da bir eğitim olarak söylüyorsunuz.
Evet. Yani. Bunu söylüyorum ben tabii evet. Yani.
Çünkü evet. Hep bu sorunları
çok
zaten
net olarak söylüyorum ben yani. Çok net. Çok net. Evet. Olmalı yani. Bu, evet. Bunlar evet. Hani eleştirebilirler de belki bazı insanlar bizi. Olsun.
Eleştirsinler. Sonradan. O da
eleştirsinler.
Olur sonra inşallah.
Biz hep düşündüğümüzü normal bir şekilde söyleyeceğiz.
Tabii ki.
Fikirlerimizi evet. Özgürce söyleyeceğiz. Karşı fikirler geldiği zaman da onlarla münazara yapacağız yani. Tabii.
Biz onların da mutluluğunu istiyoruz.
Onlar hiç problem yok yani kimseye biz yani bunu söylerken. Kimseye bir olumsuz bir enerji evet. Vermek istemiyoruz yani.
Bir baskı da yok.
Zorlama hiçbir baskı da yok. Hiçbir zorlama. Zaten baskıyla, zorlamayla evet. Hiçbir şey olmaz.
Olmaz, doğru.
Bu çok önemli. Her şey sevgiyle.
Tam ters etki meydana getirir.
Anlayışla, birlikle olur. Olacak. Hiç çare yok yani. Bu şekilde gittiğimiz zaman inşallah her şey çok olumlu olacak.
İnşallah, inşallah.
Zaten oluyor da diyelim. Daha iyisi olacak yani.
Evet.
Diye düşünüyorum.
İnşallah.
Önümüzdeki yıllarda da bu güzel gelişmeleri göreceğiz inşallah.
Hep
inşallah.
Yani evet zaman içinde hep ne diyoruz? İyiye doğru gideceğiz. Hani her şey evet, Allah, bir inşallah. Umuttur yani. Bizim hocamız öyle derdi. Psikiyatren rahmetli oldu. Bizi Bakırköy'deyken çocukla Ali Babaoğlu, Nihat Babaoğlu derdi ki yani her şey yani umuttur. Yani umut insanın içindeki umuttur yani. Umutunuz varsa daha güzel bir şeyler yapabilirsiniz her zaman. Ve biz de her zaman umutlu olalım. Güzel olur yani önemli olan bu içimizdeki olumlu düşünce. Bunu verelim yani biz de hipnoz yapar gibi yani verelim. Çocuklarımıza, insanlarımıza yani bu da her şeyi daha güzel bir hale getirecektir diye düşünüyorum ben.
İnşallah.
Yani olumsuz düşünmek, negatif düşünmek, kaotik düşünmek doğru değil. Pozitif düşünce üretebilirsek pozitif düşünce verdiğimiz zaman biz bunu yayabiliriz diye düşünüyorum.
Tabii güç Allah'ın inşallah. Allah yapacak.
İnşallah.
Tabii.
Elbette. Biz sadece vesileyiz evet, yani.
İnşallah.
Biz,
evet.
Yani inşallah. Biz elimizden geleni yapacağız.
İnşallah.
Yaptığımız mesela, zaman gerisi tabii ki
tabii.
Allah'tan her şey Allah'tan.
İnşallah.
Elbette. Diye
hocam
düşünüyorum.
Kusura bakmayın programımızın sonuna geldik.
Öyle mi? Hay Allah yani
çok
daha çok olduk. Konuşacak şeylerimiz vardı ama.
İnşallah tekrar bir zaman. Yani bize çok
vakit çabuk buyurun. Geçti. Evet çok güzel oldu bir program oldu inşallah. Çok teşekkür ediyorum bana bu vakti verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz estağfurullah.
İzninizle programımızı kapatıyoruz o zaman. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza.
Sağ olun.
Evet, çok çok teşekkür ederiz. Ederim. Bir yaşam ve sağlık programımızın daha sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta hep birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.